Mısra-i Berceste. Bu yağmur. Bu yağmur. Bu yağmur. Bu kıldan ince, öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur. Bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur. Bu yağmur kanımı boğan bir iplik. Karnımda acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur yerde taş ve bende kemik. Dayandıkça çisil çisil yağacak. Bu yağmur, bu yağmur cinnetten üstün. Karanlık kovulmaz düşüncelerden. Cinlerin beynimde yaptığı düğün. Sulardan, seslerden ve gecelerden.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste programı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren, mikrofonda da ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da Necip Fazıl'ın poetikasından söz etmeye devam edeceğiz. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Özbahçe.
Hoş bulduk.
Efendim, Türk şiirinin ilk sistemli ve bütüncül poetikası olan Necip Fazıl poetikasından söz etmeye devam edeceğiz bu haftada. Hem Ahmet Haşim'de hem de Necip Fazıl'da şiir anlayışlarını işlerken müzik üzerinde durmuştuk. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Evet. Necip Fazıl'da anlam vurgusu da dikkat çekiyor efendim. Necip Fazıl'ın anlamı ilişkin düşünceleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Haşim'in poetikasından farklılaştığı nokta da Necip Fazıl'ın anlama verdiği önem. Bu Necip Fazıl'ın poetikasına ilişkin üçüncü programımız. Anlama ilişkin olarak mesela Necip Fazıl'ın poetikasını gözeterek şöyle bir cümle kurabiliriz. Necip Fazıl'a göre şiir bütünüyle anlamlı bir uğraştır. Fakat tek şart var, sanatı ihmal etmemek şartıyla. Haşim ise bütünüyle sanat, müzik, tir diyordu, hatta anlama gereksizdir diyordu. Necip Fazıl bu noktada tam karşıt bir pozisyonda. Eğer anlam arayışı veya anlama verilen önem söz konusu değilse, hatta ortada şiir yoktur bile diyebiliriz Necip Fazıl'ı esas alarak. Örneğin Haşim, şiir nedir, nasıl yazılmalıdır anlamındaki bir soruya çok dikkat çekici bir cevap veriyordu. Ben çayı cam bardaktan değil de porselen bardaktan içmeyi severim. Çünkü bu bir zevk meselesidir. Şiirde aynen bunun gibidir diyordu. Necip Fazıl tam karşıt bir pozisyondadır. Necip Fazıl'a göre şiir hayati bir uğraştır. Yani hayatına, ölümüne bir uğraştır. Bütünüyle varoluşsal bir temelden sıçrar şiir. Niçin böyledir? Çünkü Necip Fazıl'a göre şair, şiirle girdiği yoldan hayatın ve hayatının anlamını bularak çıkmalıdır. O bulduğu, ulaştığı hakikat insan teki olarak varlığına anlam kazandıracaktır. Dünyada bulunuşuna, genel ifadeyle varoluşuna bir anlam kazandıracaktır. Bu itibarla Necip Fazıl'da da şiir eşittir hakikat arayışıdır. Hatta formüle edilebilir bir cümleyle söylemek gerekirse şiir mutlak hakikati arama işidir. Bu kadar kesin ve net bir biçimde olayı ortaya koyuyor. Niçin ortaya koyuyor böyle kesin bir biçimde Necip Fazıl? Bence bunun yazdığı şiirle doğrudan bir ilişkisi var. Çünkü bu cümleye ulaşmak için nasıl bir süreç yaşanıyorsa Necip Fazıl hem şiirinde hem özel hayatında böyle bir süreci yaşamış ve adeta hem kendi özel hayatının hem de şiirinin sonucu olarak şiir mutlak hakikati aramayışıdır şeklinde formüle etmiştir. Peki mutlak hakikat nedir? Varoluşsal dediğimize göre, hayatının anlamını bulmalı dediğimize göre, hakikat dediğimize göre Tanrı'dır. Yani Necip Fazıl'a göre biz kendi özel hayatımızda Tanrı düşüncesine ulaştığımızda insan oluşumuzu da kavrayacağız. Yani şuraya hakikat eşittir Tanrı dediğimizde, mutlak hakikat Tanrı'dır dediğimizde biz de insan oluşumuzu kavrayacağız. Böylelikle dünyada oluşumuzun anlamı ortaya çıkacak. İkinci aşamada da şair yazdığı şiirle, sanatsal uğraşıyla ulaştığı bu anlamı insanlara ulaştırmalıdır. Çünkü bu insanların menfaatine, faydasına bir şeydir. Sadece kendisine saklamamalıdır. Anlam bahsinde bu hakikate ulaşma, hakikat arayışı dışında teknik olarak çok temel bir gerekçesi daha var Necip Fazıl'ın. Mesela poetikada sık sık muhteva kelimesi geçiyor. Hatta muhtevaya verdiği önemi göstermek istercesine büyük muhteva ifadesi de geçiyor. Biz içerik kelimesiyle karşılayabiliriz muhtevayı. Şiir de içerik olacak. İçerik açısından şiir bomboş olmayacak diyor Necip Fazıl. Niçin böyle söylüyor? Şöyle bir örnekle meramını anlatıyor. Örneğin diyor, biz bir tahta malzemeye nakış yapmak istersek, eğer ortaya düzgün bir şey çıkmasını istiyorsak, bu kullandığımız ham maddenin sağlam, kaliteli olması gerekir. Bu açıdan ve bu itibarla veya şiirin bu ham malzemesi de içeriktir, muhtevadır. Eğer şiir iyi bir muhtevadan doğmuyorsa ne yaparsanız yapın sonuçta boş bir iştir anlamına gelen ifadeleri de var. Fakat anlam bahsinde biraz önce dediğimiz gibi temel olay hakikat arayışı. Ve bunu da ilk defa bu netlikte ifade eden de, formüle eden de Necip Fazıl'dır. Bunun nedeni de bence kişisel hayatıdır. Çünkü Necip Fazıl aynen şiirlerinde ifade ettiği gibi kendi özel hayatında bir Tanrı arayışı süreci yaşamış ve bu süreçten Tanrı fikrine, düşüncesine ulaşarak çıkmış. Buna koşut bu süreç yazdığı şiirlere de yansımış. Ama burada şunu da söylememiz lazım İpek Hanım. Acemilik günlerinde veya şiire başladığı sıralarda ortaya böyle bir şiir yazma ilkesi koyup buna göre şiir yazıyor değil. Mesela Necip Fazıl bunu diyelim ki 1950'lerde yazıyor. Yani adeta şiir serüvenini tamamladıktan sonra arkadaş şiir böyle olmalıdır anlamında bir cümle kuruyor bu hakikat arayışı işiyle.
Evet, özetleyecek olursak aslında şiiri mutlak hakikati arama işi olarak tanımlayan şair, mutlak varlığı Allah olarak kabul etmekte, evet, ve şiirin de bu yolda ancak bir araç olabileceğini, aynen, savunmaktadır.
Aynen. Yani buna ulaşmaya dönük olmalı şairin çabası. Buna ulaşınca hayatın anlamını bulmuş olacak. Böylece kendi hayatının da anlamını bulmuş olacak. Bundan da toplumu haberdar edecek.
Evet, şair de şiiriyle okuyucuya bu yönde doğru yolu göstermeli, değil mi? Allah'a ulaşmalı, evet, insanı doğru yola sürüklemelidir. Evet. Anlayış bu.
Evet.
Evet, şimdi genel anlamda poetikayı okuduğumuzda, Necip Fazıl'ın poetikasını okuduğumuzda vezne verdiği önem öne, evet, çıkıyor Osman Bey. Vezne bu derece önem vermesini siz neye bağlıyorsunuz efendim?
Aslında en kestirim cevabı eski şiire bağlılığına bağlıyorum. Çünkü şiir kültürü itibariyle Necip Fazıl çok yenilikçi bir tavır içerisinde olmasına rağmen temelde bazı noktalarda eskiye bağlı bir şair. Eski kültürün ürettiği bir şair çünkü. Vezne gösterdiği hassasiyet bizi otomatik olarak Yahya Kemal'e ve Ahmet Haşim'e götürüyor. Tabii onlar da kendi öncelerine, önceki kuşaklara götürüyor. Mesela öyle bir şey ki biz poetikayı okuduğumuzda şiir eşittir vezin koşutluğunu kurabiliyoruz. Hatta bu koşutluğu kurarken de meseleyi iyice daraltıyoruz. Necip Fazıl diyor ki şiir eşittir vezin, vezin de eşittir hece veznidir diyor. Çünkü aruz veznine ilişkin toplumsal çerçeve ortadan kalkmıştır. Bu vezni mümkün kılan bir hayat artık bugün yoktur. Bu düşüncelerinde Necip Fazıl çok haklıdır ama eşittir hece vezni yapması bizim ancak eski kültürle izah edebileceğimiz bir durumdur. Dinleyicilerimizin meseleyi daha iyi anlaması için şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Necip Fazıl'a göre vezin şiirin biçimidir. Şiirin biçimi ne demektir? Bir bina düşünelim. Bunun görünen dış cephesi vezin oluyor. Siz mesela şiir serbest vezinle de yazılır dediğiniz vakit bu dış cepheyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bir yerde binayı yıkmış oluyorsunuz. O zaman şiiri de yıkmış oluyorsunuz. Mesela Necip Fazıl özellikle ilk üç kitabında çok yenilikçi bir tavır sergilemesine rağmen vezin konusunda bu kadar katı, bu kadar mutaassıp bir tavır sergilemesi çelişkidir bence. Hatta ikinci yeni yıllarını yani 1950'li yılları bir kenara bırakalım. 1970'lerde, 80'lerin başında kendisiyle yapılan söyleşilerde bile serbest vezni böyle hakaretamiz ifadelerle tanımlıyor. Hiç ciddiye almıyor. Peki Necip Fazıl neden hiç ciddiye almıyor? Çünkü bütünüyle eski kültürle biçimlenmiş bir anlayışı var Necip Fazıl'ın. Örneğin Haşim serbest müstezatla uzunlu kısalı serbest vezni andıran bir biçimde şiir yazmıştır. O bile bir noktadan sonra serbest vezne karşı çıkıyor. Neden? Çünkü serbest müstezadın bir kuralı var. Yani işte mısra uzun olurken şu aruz kalıbı kullanılıyor, kısa olurken bundan yararlanılarak şu kalıplar kullanılıyor. Böyle kayıt olacak diyor. Necip Fazıl mesela hece aruz karşılaştırması yaparken aruz vezninde heceler açık kapalı şeklinde belli bir formüle göre akıyor. Hece diyor bunu kaldırıyor. Bunu kaldırdığı için daha değişik kelimeleri kullanma, daha geniş ifadelere ulaşma imkanı kazandırıyor şaire diyor. Siz adeta bir şiirde bütün aruz kalıplarını kullanıyor gibi bir serbestliğe sahip oluyorsunuz. Bu açıdan hece vezni serbest vezne üstündür. Daha çok imkan sağlar şaire diyor. Fakat serbest vezin adı üstünde serbest diyor yani. Serbest ne demek? Veznin ortadan kalkması demek. Veznin ortadan kalkması ne demek? Bina örneği veriyor. Diyor ki yani bu binanın dış cephesinin ortadan kalkma imkanı var mı? Yok. Binanın dış cephesini ortadan kaldırmak binayı yıkmak demek. Şiirde de serbest vezin aynen bu şekilde binayı
temelsiz bırakmak anlamına gelir.
Yani temel değil binayı gümletiyorsunuz. Bütünüyle ortadan kaldırıyorsunuz diyor. Burada böyle bir katı tutum sergiliyor. Tabii poetikanın değişik yerlerinde veznin, hece şiirinin nasıl yazmanın yazılması gerektiğinin teknik desteklerini veya açılımlarını da veriyor. Örneğin en çok önemsediği husus vezni kullanacağız. Vezin olarak da hece veznini kullanacağız ama bu vezni öyle bir kullanacağız ki adeta heceyi ortadan kaldıracağız diyor. Yani heceyi ortadan kaldıracağız ne demek? Siz şiiri okurken bunu hissetmeyeceksiniz. Yani kafiyeler bangır bangır bağırmayacak. İşte bu birbirine yakın sesler bizi rahatsız etmeyecek. Adeta şimdi sizinle yaptığımız gibi böyle bir kişi bir kişiye konuşurcasına doğal akışı içerisinde ceryan edecek şiir. Fakat günlük konuşma dilinden de farklı ve sanatsal bir iş olduğu için şiir bütünüyle günlük konuşmaya eşitlenmeyecek. İşte ahenkli yapısıyla, doğru düzgün ifadeleriyle günlük konuşmadan da farklılaşacak. Fakat biz vezni aşmak diyor Necip Fazıl Poetika'da. Bu vezni o kadar usta bir biçimde kullanacağız ki adeta kaybedeceğiz, yok edeceğiz somut vezni.
Poetika'nın yine vezin bahsinde hecenin yanında olan şair aruzu ancak büyük ustaların elinde sihirli alete dönüştüğünü söyler. Bu yüzden de herhalde hece vezni iç şekil mimarlığına daha elverişli bir alettir demiş şair.
Aruza kısaca Necip Fazıl devri geçmiş, hükmü kalmamış eski bir kural gözüyle bakıyor. Şimdinin, bugünün şiir yazma, şiir söyleme tarzı, biçimi de hecedir diyor. Bunu net bir şekilde söylüyor. Fakat ben şimdi bir söyleşisinden bir cümlesini hatırlıyorum. Hatta bu galiba kendisiyle yapılan ya son söyleşi ya da işte sondan bir önceki söyleşi. Şiirin için hece vezniyle başladınız anlamında bir soru. Ve Necip Fazıl'ın verdiği cevap da şu anlamda. Yani heceden başka ne vardı ki? Neyle başlayacaktı ki? Anlamında bir cevap veriyor. Fakat şey konusunda, hecenin daha geniş imkanlar barındırdığı konusunda Necip Fazıl haklı. Çünkü aruz açık kapalı akışla şiiri ilerletiyor, mısrayı kuruyor. Hece böyle bir şart yok. Hecede sadece işte belli ölçüde hece sayısı şartı var. Fakat ona ulaşıncaya kadar sizi bütünüyle özgür bıraktığı için birçok seçenek sizin için mümkün oluyor şiir yazarken.
Osman Bey, bir şiir aramız var.
Tabii
Aranın
ki.
Ardından söyleşimize devam edelim.
Tabii ki.
Otel odaları. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında. İsli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış küflü aynalarında. Küflü aynalarında. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam kırık masalarında. Kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır izbe sofalarında. İzbe sofalarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı çivi yaralarında. Çivi yaralarında. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor tavan aralarında. Tavan aralarında. Ağlayın aşinasız, sessiz, can verenlere otel odalarında, otel odalarında.
Necip Fazıl'ın poetikasını okuduğumuz zaman şiir cemiyet bölümü de göze çarpan bölümlerden birisi Sayın Özbahçe. Şiir toplum ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aslında poetikada mesela biz şimdi toplum kelimesiyle konuşuyoruz ama poetikadaki ifadesi cemiyet. Cemiyet kelimesi mesela poetikada en çok geçen kelimelerden birisi. Buna özgü bir başlık da var poetikada. Yani şiir ve toplum, şiirin toplum bağı gibi düşündüğümüzde benim söyleyebileceğim ilk şey, şair poetikanın yorumu olarak toplumun sözcüsüdür diyebiliriz. Toplumun sözcüsüdür ne demek? Toplumun ifade etmek istediği, dile getirmek istediği, hatta söyleyemediği, ifade edemediği sorunları, meseleleri de dahil olmak üzere şairin söylemesi demek, dile getirmesi, ifade etmesi demek. Çünkü Necip Fazıl'a göre şiirin ve şairin bir temsil gücü vardır. Şair toplumu ve toplumdakini temsil eder. Bunu onlar adına ifade eder. Mesela biz şiirin hakikat bağı ile ilişkisini de hesaba katarsak şairin topluma karşı bir takım görevlerinin olduğunu da düşünebiliriz. Öncelikle şair işte ulaştığı hakikati veya kimsenin söylemeye cesaret edemediği gerçekleri topluma iletmelidir. Topluma ifade etmelidir. Çünkü bu mesela Necip Fazıl'ın ayırt edici özelliklerinden birisi. Şair kendi köşesine veya Necip Fazıl'daki ifadesiyle fil dişi kuleye çekilip kendi zevkinin, duygu ve düşünce dünyasının terennümüyle vakit geçirmemelidir. Adeta kendini toplumuna adamalıdır. Çünkü şair elinde sonunda milletine bütün kalbiyle, bütün varlığıyla bağlı bir kişiliktir. Mesela Necip Fazıl bu anlayışta olmasaydı bence Sakarya Türküsü'nü örneğin yazamazdı. Sakarya Türküsü bütünüyle böyle bir düşüncenin ürünü bir şiirdir. Toplumun duygu ve düşünce dünyasının ifadesini şiirde bulur demesi Necip Fazıl'ın şaire ve şiire biçtiği konumla alakalı. Daha doğrusu bunu da gündeme getiriyor. Çünkü Necip Fazıl'a göre şiir vizyona sahip, şair de dolayısıyla vizyoner bir kişiliktir. Şiir toplumun vizyonudur. Ne demek? Toplumun ufkudur. Şair ve şiir topluma perspektif tayin eden, gösteren, öneren sanat ve kişiliklerdir. Hatta Necip Fazıl şaire doğrudan medyum kelimesiyle de seslenir. Medyum şey değil mi? Yani gelecekten haber veren kişi, fal bakmak gibi bir yönü de vardır diyor. Tabii bunlara indirgeyerek konuşmuyor Necip Fazıl. Yani verili gerçekliklerden, tarihten yola çıkarak topluma gelecek tayin eden veya geleceğe ilişkin önerilerde, uyarılarda bulunan bir kişiliktir şair. Ve şiir sanatının böyle vizyoner bir karakteri vardır diyor. Toplum çerçevesinde şiirin mahiyetiyle ilişkili olarak bir hususu da gündeme getirebiliriz belki. Mesela Necip Fazıl'ın poetikasında şiir, böyle büyük şiire, sağlam şiire ulaşabilmek için toplumun kriz dönemlerini atlatmış olması gerekir. Bu anlamda cümleler var poetikada. Örneğin bu düşünce de eski kültür ürünü bir düşünce. Çünkü Haşim'de de Yahya Kemal'de de mesela bu düşünce hatta belirgin bir biçimde var. Özellikle Yahya Kemal kriz dönemlerinde şiirin batacağını, kriz dönemi atlatıldıktan sonra mesela sükun dönemlerinde şiirin de sükun bulacağını, büyük, düzgün, herkesin zevk alabileceği, üstün şiirlerin yazılabileceğini söyler. Necip Fazıl da poetikasında Haşim'in ve Yahya Kemal'in bu düşüncelerini paylaşıyor. Yani toplumsal krizle şiirin krizi arasında bir koşutluk kuruyor ve toplum krize düştükçe şiirin de krize düşeceğini ileri sürüyor. Bu düşüncelere katılmadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Mesela İsmet Özel şiir okuma kılavuzunda tam tersine kriz dönemlerinde şiirin atılım yaptığını söyler. Neden? Çünkü toplum krize girmiştir. Her şey krize girmiştir. Siz buradan bir çıkış yolu ararsınız. Bu çıkış yolu size yeni şeyler buldurtur. Yani şiir için de aynı şey geçerlidir der. Mesela İsmet Özel'in bu düşüncelerinden hareket edersek biz, örneğin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şiir %100 anlamında değişmiştir. Yani Birinci Dünya Savaşı ile bütün dünya, yani toplum bir krize giriyor. Bu kriz sonrası mesela eski usul şiir devam etmemiş. Ortaya modern şiir dediğimiz yepyeni bir şiir çıkmış. Yani aruz vezni tedavülden kalkmış, hece vezni tedavülden kalkmış. Bizim bugün serbest vezin dediğimiz yeni bir vezin dünya şiirini tutmuş. Her tarafta şiir yavaş yavaş bu şekilde yazılmaya başlanmış. Şiire ilişkin bütün eski kurallar, ilkeler, şiir şudur budur anlamındaki tanımlamalar değişmiş. Bu doğrudan krizle alakalı bir şey. İsmet Özel bence burada daha doğru yaklaşıyor meseleye. Ben de toplum krize düşerse şiir de krize düşer koşulun tam tersine. Yani toplumda kriz durumu hakim olduğunda bunun şiire yansıması yeniliktir, yeni arayışlardır diye düşünüyorum.
Evet, kısa bir zaman dilimimiz kaldı Sayın Özbahçe. Daha önceki programlarımızda değinmediğimiz başlıklar varsa efendim birkaç dakikada evet, da bunlardan söz edelim.
Mesela değinmediğimiz konulardan biri benim konuşma gerekçesi diye formülleştirdiğim şair şiirini niçin yazdığını bilmek zorundadır diyor Necip Fazıl ara ara. Poetikada bu konuyu mesela altını çizerek öne çıkarıyor. Şiir kelimesi de bildiğimiz üzere şuurdan, yani bilinçten, bilinçli olmaktan kökenlenen, üretilen bir kelime. O zaman diyor bir şair mesela şiirle uğraşıyor sanatsal bir uğraş olarak. Kardeşim niçin uğraşıyorsun? Yani niçin şiir yazıyorsun? Bunun üzerinde düşünmek zorundasın diyor. Yani bilinçle kavrayış, şiiri de bir bilinç olarak konumladığını hesaba kattığımızda Necip Fazıl'da dikkat çekici bir mahiyet arz ediyor diyelim.
Evet, aslında şair öncelikle şairi merkeze alıyor değil mi? Poetikanın geneline baktığımız evet, zamanda da bunu anlıyoruz. Anlam alanını belirleyebilmek için öncelikle şair merkeze alınmış. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Necip Fazıl'ın poetikasından söz ettik. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çocuk. Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk. Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk. Çocukta uçurtmayla göğe çıkmaya gayret. Karıncaya göz atsa niçin, nasıl ve hayret. Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür. Biz akıl tutsağıyız. Çocuktur ki asıl hür. Allah diyor ki, geçti gazabımı rahmetim. Bir merhamet heykeli, mahzun bakışlı yetim. Bugün ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın. Şimdi anladığını, sonra anlayamazsın. İnsanlık zincirinin ebediyet halkası, çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Mısra-i Berceste.